İlk önce şöyle düşündüm, bir küreselleşme üzerine düşüncelerimi sizle paylaşayım. Arkasından da küreselleşmeyle yurttaşlık arasındaki ilişkiye geçeyim. Bu bağlantıyı kurma tabii hem bugünle ilgili ki bugün önemli bir çok da zor bir süreçten geçiyoruz. Covid-19 dediğimiz ya da korona pandemisi dediğimiz ama küreselleşmeyle ilgili tartışmalar ve küreselleşme vatandaşlık ilişkisi tartışması daha da önceye gidiyor. Ben biraz madde madde anlatayım. Ondan sonra soru ve cevapta eksik kalan yerler varsa ya da muğlak kalan yerler varsa onları düzeltmeye çalışırım. Küreselleşme deyince esasında bir taraftan tabii ki dünyamız küresel bir dünya. Başından itibaren ben küreselleşme çalışmasına başlarken doktora döneminde başlamıştım. 1900 bayağı da oluyor yani 1990'lar ki zaten o zamanlar küreselleşme çalışmaları bir ivme kazanmıştı. O zamanlar hani küreselleşme nasıl başladı dediğimiz zaman bunu biz emperyalizme geri götürebiliyorduk, sümürgeciliğe götürüyorduk. Hatta Türkiye'nin bugün turizm kent alanları dediğimiz Olimpos olsun, Efes olsun bunlar önemli ticaret merkezleri. 5000 yıllık küreselleşme üzerine kitaplar da çıkıyordu ama geldiğimiz noktada küreselleşme dendiği zaman 1980'de bir taraftan refah devletlerinin içine girmiş olduğu kriz, bu kriz içinde serbest piyasaya dönük bir düşüncenin ve serbest piyasaya dönük düşünceyi götüren aktörlerin özellikle demokrasilerde seçim kazanmasıyla başa gelmeleriyle başlayan bir süreçten bahsediyoruz. Hepimizin bildiği gibi 1980 yılları örneğin Amerika'da Reagan'ın başa gelmesi, İngiltere'de, Britanya'da Thatcher'ın başa gelmesi, bizde de Turgut Özal'ın başa gelmesiyle benzer anlamda refah devletine çok olumlu bakmayan, bireyselliği ön plana çıkartan, serbest pazarın belirleyici olmasını isteyen ve bugün bizim neoliberalizm dediğimiz görüşü savunan bir yapının ortaya çıkması ve güç kazanmasıyla küreselleşme tartışması başladı. Arkasından 1990'lı yıllarda Soğuk Savaş'ın bitimiyle bu ekonomik yapı Sovyetler Birliği'nin çökmesi, Berlin Duvarı'nın çökmesiyle birlikte hepinizin bildiği gibi siyasetle ve güvenlikle ve uluslararası ilişkilerle de ekonomiyle uluslararası ilişkiler arasındaki bağlantı kuruldu. Hatta 1990'da bu Soğuk Savaş'ın bitmesinin ve Sovyetler Birliği'nin çökmesi sonrası Francis Fukuyama şimdi onun tam tersi kitaplar yazıyor. Kimlik üzerine, devletin önemi üzerine ama o zamanlar tarihin sonu geldi diye bir kitap yazmıştı. Yani artık hem serbest pazar hem liberal demokrasi hem bireycilik hem de Amerika'ya temsil etmiş olduğu Batı dünyasının alternatifi yoktur. Ki buna there is no alternative yani bir alternatif olmayan dünyaya gidiyoruz gibi bir süreç yaşandı. Arkasından da giderekten küreselleşmenin konsolide olduğunu gördük. İlk başlarda tabii küreselleşme ideolojisi çok güçlüyken ondan sonra girmiş olduğu krizlerle esasında ilk başta potansiyeller çok konuşulurken ondan sonra giderek artan bir şekilde ki bugün büyük oranda küreselleşmenin yarattığı riskler ve krizler tartışılıyor. Bu bağlamda baktığımız zaman esasında küreselleşmeyi biraz ders gibi olacak ama yani bir küreselleşmeye nasıl yaklaşmalı deyince ben esasında üç temelde, üç boyutta yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi bir sosyolojik yaklaşım diyebiliriz. Küreselleşme bir değişimi, bir dönüşümü temsil ediyor. Dünyada hem devletlerin, hem ekonomilerin, hem kültürlerin, hem de yani bireysel tercihlerin, eğitimin giderek iç içe geçmesi ve dünyada bu iç içe geçmenin sonucunda interdependence dediğimiz karşılıklı bağımlılık ilişkilerinin çok çok güçlenmesi. Yani bağlantısının ve iç içe geçmenin çok güçlü olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Tabii bu en ağırlıklı olarak bugün işte cep telefonlarımızdan tutun komputerler işte bunu online'da yapıyoruz bu toplantıyı. İletişim ve bilişim alanındaki teknolojik devrimlere bağlıyoruz. Ekonomi alanında finans kapitalin veyahut da bir anlamda virtual yani finans dünyanın üretimin önüne geçmesi temelinde bunu yaşıyoruz. Ama aynı zamanda günlük yaşamlarımızı da esasında dünyanın farklı yerinde olan bir şey. Çok hızlı bir şekilde dünyayı yayabiliyor. Yani bir anlamda küreselleşme, bir sosyal değişimi, bir sosyal dönüşümü, tarihsel bir dönüşümü temsil edip bağlantılı bir dünyanın ortaya çıktığını söyleyen bir şey. İşte burada bazen küresel köye de metaforu kullanılıyor. Yani coğrafi olarak mesafeler oluyor ama ilişkilerde esasında İletişim ve bilişim teknolojilerle o mesafeler, coğrafi mesafeler kalkıp çok daha yakınlaşıyor. İşte eğitim alanında da hepiniz, sizler de eğitimlerdesiniz. Size şimdi çok biraz düştü ama Erasmus programları olsun, diğer programlar olsun. Yani dersler esasında farklı yerlerden gelen öğrencilerle birlikte yapılıyor. Böyle bir standartlaşma doğuyor. Bir anlamda böyle bir bağlantılı bir dünyanın ortaya çıkmasını nasıl biliyoruz. Ama ikinci anlamda bir de bunun bir ideolojisi var. Esasında bu bağlantıdan da kazananlar ve kaybedenler var. Bu bağlantıyı kendi çıkarlarında kullananlar ve bunlardan dışlananlar var. Bir esasında güç mimarisi, bir iktidar mimarisini de temsil ediyor. Ve bu anlamda örneğin şimdi çok fazla konuşulmuyor ama benim küreselleşme dersi verirken daha Sabancı'dan önce, daha 10 yıl önce mesela 2001-2005 yılları arasında İmparatorluk diye Marksist kesimden gelen Anthony Negri ile Michael Hart'ın bir kitabı vardı. O kitapta küreselleşme, serbest pazarın, piyasanın hakimiyeti olarak yani artık devletlerin kurduğu imparatorluklar, siyasi anlamda hareketler, Osmanlı İmparatorluğu gibi olsun, Roma İmparatorluğu gibi olsun, imparatorlukların olmadığı ama artık sermayenin bir imparatorluk kurduğu, piyasanın bir imparatorluk kurduğu ve buna işte neoliberalizm diyoruz. Küreselleşme esasında böyle bir ideolojiyi de temsil ediyor. Yani serbest pazarın ve zengin olanların, iyi ailelerden gelenlerin, bundan 2-3 yıl evvel mesela yine radikal yapıdan gelen Thomas Piketty'nin bir kitabı vardı 20. yüzyılda sermaye diye. Orada esasında yani belli bir yerden çok zengin ailelerden gelmiyorsunuz. Küreselleşmenin çok ciddi eşitsizlikler, işsizlikler özellikle sizin bir genç düzeyde bugün Türkiye'de de bazen %25'lere, %30'lara varan genç işsizlik var. Böyle bir hadi sermayenin her şeyi belirlediği, zengin ve fakir arasındaki uçurumun giderek arttığı, çok ufak bir kesimin dünyadaki gelirin ve kaynakların büyük kısmını kullandıkları örneğin hatırlarsınız. Bizdeki gezi süreci gibi Amerika'da da %1 her şeyi alıyor'ya karşı bir Wall Street'te mücadeleler yapılmıştı. Böyle bir süreci var. Yani buna da ideoloji diyoruz ve neoliberal ideoloji. Yani piyasanın belirlediği bir süreç. Tabii burada baktığımız zaman üçüncü olarak da tabii bir değişim ve ideoloji iç içe geçince küreselleşmede yani bağlantılı olmak ve bağlantılı olmadan kazananlar ve kaybedenler temelinde esasında burada potansiyeller ve risklerden bahsedilir. Çünkü bazı görüşler küreselleşmenin yanında olanlar sürekli olarak potansiyellerden bahsederler. Yani dünya zenginleşir, dünya değişecektir gibi. Ama aynı zamanda küreselleşmenin yarattığı riskler ben de bahsetmek lazım. Esasında bir tarihsel olarak bakarsak 1990'lı yıllarda küreselleşme tartışması başlayınca ilk önce işte ona küreselciler diyorduk. Thomas Friedman'lardan giderekten şey yapan ve hatta siyasi anlamda biraz evvel söylediğim gibi işte çok önemli Amerika'da Reagan, İngiltere'de Thatcher ve Türkiye'de Özal'ın oldu ve Thatcher'ın çok önemli bir sözü vardı orada. Toplum diye bir şey yoktur. Birey, girişimcilik ve serbest pazar vardır. There is no such thing called society olarak. Bunun yaptığı bir süreçten bahsediyoruz. Ve bu o dönemlerde potansiyeller, zenginleşmeler, küreselleşmenin değişim yaratıcı. Hatta Ben ilk başladığım zaman ve 1994'te doktora çalışmalarımdan sonra Türkiye'ye geldiğim zaman 95'te o dönemde yani Türkiye içinde de belli kesimler küreselleşme yanında değilseniz, küreselleşmenin sorunlarından bahsediyorsanız size dinozorlar diyordu. Yani dünya değişti, siz bunu kaş yapamıyorsunuz falan diye. Ama bugün geldiğimiz noktada Francis Fukuyama'dan bahsetmiştim. Bu o günlerde yani küreselleşmeyle size dinozor diyenlerin bugün yine kendilerini küreselleşme eleştirisi yaptığını görüyoruz. Bazen derslerimde şeyi kullanırım. Yani Francis Fukuyama önemli bir yazardır. Thomas Friedman gibi küreselleşme tartışması, yani neoliberal yapıcılık küreselleşme tartışması içinde. Onun ilk kitabı Tarihin Sonudur, son kitabı Kimlik Krizidir. Esasında ondan önceki kitabı da devletle ilgili siyasal devlet ve siyasal düzenin öneminden bahseder. Bu anlamda bu süreç içinde esasında potansiyellerden bahsedenler sonradan risklerden bahsetmeye başladılar ama risklerden bahsedilse bile esasında küreselleşmenin o neoliberal yapı içindeki hep güçlü olanların kazandığı, zengin olanların kazandığı, toplumun ufak bir kesiminin kazandığı yapısı hala devam ediyor. Yaşanan krizler esasında bize potansiyellerden daha çok risklerinden konuşmayı gündeme getiriyor ama risklerden konuşmak, küreselleşmenin risklerinden konuşmak esasında orada kazananları kaybettiği anlamına gelmiyor. Bunu akılda tutmak lazım. Bugün bile esasında biraz sonra açıklayacağım. Yine hala kazananların neoliberal yapı içindeki egemen sınıflar olduğunu görüyoruz. Bu potansiyeller yerine risklerden konuşmak esasında 2000'li yıllardaki küreselleşmeyi bize gösteriyor ve burada çok önemli risk temelinde krizler yaşanıyor ve kırılmalar yaşanıyor. Ki buna benim de derslerde kullandığım, kendimin de takip ettiği, sizlere de tavsiye edeceğim Naomi Klein'in çalışmaları bu bağlamda küreselleşmenin evrimini bize güzel gösterir. Örneğin 1990'lardan 1995-97'lerden sonra biliyorsunuz 2001'de ilk kırılma yaşandı. Bu kırılma 11 Eylül sonrası, 11 Eylül terörüyle oldu ve 11 Eylül'den sonra Amerika'nın buna karşı tepkisi, İlk önce Afganistan, sonra Irak işgaliyle birlikte başlayan süreç bütün dünyada bir güvenlik, özgürlük ikilemi yarattı. Ki bu yanlış bir ikilemi olmakla birlikte ciddi anlamda dünyayı şekillendirdi. Buna esaslı Naomi Klein Şok Doktrini kitabında Şok Doktrini diyor. Esaslı büyük şoklarla oluşan kırılmalar var küreselleşmede. Risklerin ne kadar önemli gösteren. İşte bunlardan bir tanesi 2001'deki 11 Eylül terörüydü. İlk şok doktrini. Orada bir güvenlik temelinde esaslı neoliberalizmle güvenliğin birleştiği bir küresel yapı ortaya çıktı. İkinci şok da 2008 yılında yaşandı. Bu yine Amerika'da yaşandı. Amerika'da Lehman Brothers'ların iflas etmesiyle başlayan bütün bu neoliberalizm gitti mi tartışmasını da yaratan ekonomik kriz ki bu ekonomik kriz bütün dünyaya yayıldı. Biliyorsunuz mesela Yunanistan büyük bir krize girdi. İspanya, Fransa bile yani o zaman İrlanda çok önemli ülkeler krize girdi. Hala bu krizi yaşıyoruz yani. Küreselleşme ekonomik krizine. Bu da bir 2008'de bir şok doktriniydi. 2010'da Arap Baharı'nın başlaması, Arap Baharı'nın 2 yıl içinde büyük bir işte ilk önce Libya, arkasından Mısır'da darbe, sonra Suriye'de olan olaylarla birlikte büyük bir insan trajedisine dönüşmesi 3. şok doktriniydi. Ve esasında bu doktrinler yaşanırken bunları kesen bir büyük bir küresel ısınma ve iklim değişikliği krizi yaşanıyordu. Aynı şekilde dünyaya baktığımız zaman dünyada 7 küsur milyar insanın %47'si 48'ini yani 3,5 milyara yakın insanın günde 2 dolardan az bir parayla yaşadığını görüp ve büyük bir işsizlik ve yoksulluk anlamında kriz yaşanıyordu. Ve en sonunda da biz esasında bu krizler içinde en son krizi şok doktrini olarak COVID-19'da bu yıl yaşadık ve bütün dünya esasında COVID-19 yani korona pandemi biliyorsunuz bir şeyin salgının küresel ölçekte olması demek. Korona pandemisiyle yaşandı. Yani Naomi Klein'in şok doktrinini tespiti çok doğru bir tespittir. Bu tespitlerle esasında giderek artan bir şekilde küreselleşme taraftan evet bir karşılıklı bağımlılık yaratıyor. İlişkilerde teknoloji ve bilişim alanında önemli teknolojik alanda önemli gelişmeleri yol açıyor ama öbür tarafta çok ciddi risklere yol açıyor. Güvenlik risklerine yol açıyor, işsizlik, yoksulluk gibi risklere yol açıyor, şiddet gibi risklere yol açıyor. En sonunda salgın gibi risklere yol açıyor. O yüzden bugün konuştuğumuz zaman esasında bu riske çok daha odaklanıyoruz. Çok daha önemli. Tüm bunları bir araya getirdiğimiz zaman esasında konuşmanın ilk kısmında yavaş yavaş sonuna gelebilirim küreselleşme ile ilgili. Benim yine çok beğendiğim ve kendi çalışmalarında kullandığım beraber de çalışmalarımın ve toplantıda da birlikte de olduğu Zygmunt Bauman vardı. Zygmunt Bauman bu anlamda bütün bu hem işte karşılıklı bağımlılık, o ona kayganlık der. Ama aynı zamanda risklerin artması, şoklar, ona da kriz, çoklu krizler. Bu anlamda Zygmunt Bauman'a da baktığımız zaman esasında en genel anlamda bütün bu karşılıklı bağımlılıklar, piyasanın neoliberalizmin hegemonyası ama aynı zamanda potansiyellerden daha çok risklerin ortaya çıkmasında küreselleşmeden dünyada esasında üç tane çok önemli sıfattan konuşmamız gerekiyor. Bir kere bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman küreselleşme hem sosyolojik anlamda hem siyasi anlamda bir belirsizlik anlamına geliyor. Yani benim dünyada artık eskisi gibi yarını çok fazla anlayamadığımız, yarın ne olacağını çok fazla bilemediğimiz, yarın üzerine kontrolümüzün azaldığı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Ve burada çok iş için ciddi kırılmalar oluyor. Yani 11 Eylül'de mesela o gün ben bir anlamda yaşadım ve o anlamda bir şey olduğu zaman yani bir televizyonlardan izlerken o binalar çöktüğü zaman dünyanın değişeceğini biliyorduk. 2008 krizini yaşadık. 2010'da Arap Baharı sonrasını yaşadık. Yani iklim değişikliği ile ilgili bütün bu katastrofik yapıları yaşıyoruz. İşsizlik veya yoksullukla ilgili de bütün o rakamlara bakıyoruz. O anlamda bir belirsizlik dünyası var. Şokların daha da belirsizliği arttırdı ki bu belirsizliğin ne anlama geldiğini hepiniz de yaşadınız bu sene. Yani Türkiye'de ve dünyada Mart ayından itibaren yaşıyoruz ki Mart ayında işte aşı geldiği zaman biraz normale dönülecek mi diye bütün biz de üniversitelerimizi ona göre düzenlemeye çalışıyoruz. Tam bir yıl içinde esasında korkunç bu belirsizliğin ne anlama geldiğini yaşadık. Sosyal mesafe temelinde yaşadık. Yani dokunamadığımız, göremediğimiz, ses edemediğimiz bir şeyin, bir virüsün nasıl bütün dünyayı durdurduğunu, bütün yaşamımızı durdurduğunu, hepimizi evlere hapis ettiğini ve hepimizi korkulara içine savurduğunu, gördük. İkincisi tabii ki bu bağlamda güvensizlik. İşte 11 Eylül olsun, ekonomi olsun, küresel iklim değişikliği olsun, açlık, yoksulluk olsun, Covid-19 olsun. Esasında burada 11 Eylül şok doktrinleri temelinde de biraz önemlidir. Çünkü orada da terör, El-Kaide arkasından IŞİD ya da DEAŞ ve sonraki terör örgütleri de herhalde böyle olacaktır. Daha önceki terör örgütlerinden farklı olarak sivil insanları hedef almaya başladılar. Sivil insanları hedef alarak da korku toplumu yaratmaya başladılar ve korku toplumundan faydalanmak amacını güttüler. Tabii sivil insanları, masum insanları, sizleri bizi şey yapmak, hedef almak esasında günlük yaşamını korkunç güvensiz hale getirdi. Devletlerin buna karşı büyük bir başarısızlığa uğradığını görüyoruz. Başta Amerika ve olmak üzere. Yani baktığınız zaman işte 11 Eylül'de o ikizlerde çalışan 3.000 kişi farklı ülkelerden gelen Dünya Ticaret Örgütü'nde çalışan kişilerdi. Arkasından İngiltere'de olan mesela orada metroya binenler. Bizim de o zaman ben Koç dedi bir öğrencimiz bu şekilde vefat etmişti. Arkasından İstanbul'da işte bütün o sinagoglara ve bankaya saldırı oldu. Madrid'de tren istasyonuna saldırı oldu. Bali'de diskoteye saldırı oldu. Şeyin İsrail'in güneyinde şey yerinde yani yazlık veya böyle bir turistik tesise saldırı oldu. Yani hep böyle insanlara saldırı olup esasında belirsizliği ya da güvensizlik çok arttı ve Covid-19 esası bu güvensizliği tap noktasına getirdi. Çünkü ne annelerimize, babalarımıza yani ben anne ve babayım ama sizler için onlara sarılabiliyoruz. Anne, annelerimize, dedelerimize sarılabiliyoruz. bekliyoruz değil mi? Yani hep böyle bir sosyal mesafe içinde ne olacak diye büyük bir korku içindeyiz. Ve üçüncüsü de buradan çıkan yani belirsizlik, güvensizlik ve riski. Burada da tabii benim yine önem verdiğim, size referans vereyim. Ulrich Beck, Alman sosyologu, işte risk toplumu vardı. Sonra Dünya Risk Toplumu kitabını yazdı. Onunla da bir çalışmada birlikteyken çok tartışmıştık. Hakikaten o bugün kutuplaşma diyoruz. Çok doğru bir tespitti. Zygmunt Bauman'ın belirsizlik ve güvensizliğinin riskle eklemlendiğini söyledi ve yani toplumlarda artık güven olmayacak. Tam aksine toplumlar risklerden konuşacaklar ve risklerin yönetimi toplum yönetiminin çok önemli bir noktası haline gelecek. Esasında 11 Eylül değil mi? Risk alanında güvenlik kısmının ne kadar önemli, devletin güvenlik kısmının ne kadar önemli, kapasitesinin ne kadar güven önemli olduğunu gösterdi. 2008 krizi ve bugün mesela Türkiye'de yaşadığımız Merkez Bankası ve diğer kuruluşların bağımsızlığının ne kadar önemli olduğunu, yani ekonomi yönetiminin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Covid-19'da sağlık alanının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu küreselleşmeye baktığımız zaman hep akıllımızı tutacağımız bütün bu sosyolojik, siyasi, neoliberal ve potansiyel risk ilişkilerine bakarken bu üç kavrama bakmamız lazım. Belirsizlik, güvensizlik ve risk. Ve bunun üçünün de çok konsolide olduğu, odaklandığı noktada esasında bugün son bir yıldır yaşadığımız COVID-19 krizi oldu. Şimdi böyle bakıldığı zaman ilk kısmını bitirdim. Herhalde sorular varsa, bir eksiklikler varsa onu tamamlayıp ya da kafa karıştıysa o zaman açıklama çalışırım. Eğer ya söylediklerim bir kafa karışıklığı ya da muğlaklık yarattıysa. Ama şimdi buradan küresel yurttaşlığa, vatandaşlığa geçelim. Esasında yani bir burada esasında ben de düşünüyordum yani küresel bu değişimler, dünyanın küçülmesi, dünyanın karşılıklı bağımlılık temelinde çok iç içe geçmesinin vatandaşlığa, yani vatandaşlık deyince genelde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı, Kanada Cumhuriyeti vatandaşlığı, Alman Cumhuriyeti vatandaşlığı ya da Avrupa Birliği'nde Avrupa Birliği vatandaşlığı diye görüyoruz. Ama mesela İngiltere Avrupa'dan ayrılınca bu sefer yani oradaki Avrupa Birliği vatandaşlığı ne olacak diye de ciddi yani o konuda çalışanlar varsa bir tartışma çıktı. Vatandaşlık biraz ulusal temelde düşünülen bir şey. Fakat bakın öbür taraftan da esaslı küreselleşmeyle birlikte sadece statü olarak değil yani gidip başka yerlere yerleşince esaslı çifte vatandaş olabiliyorsunuz. Ya da Türkiye'ye gelenler çifte vatandaş oluyor. Ama esaslı burada çok formale girmeyelim. Formal olarak da Ahmet İşduygun'un, Nalan Özdemir'in yani iyi çalışmaları vardır. Bu vatandaşlık kanunları ve vatandaşlık prosedürü gibi ama benim kendi çalışmalarımda daha vatandaşlık esaslı bir taraftan haklar ve özgürlükler alanında bir statü olarak görülür. İkincisi de yani daha önemlisi bir pratiktir. Yani vatandaşlık haklarını ve özgürlüklerine sahip olmak için insanlar çalışırlar. O yüzden kimlik ile vatandaşlık çok iç içedir. Yani kimliklerin tanınması önemlidir. Orada bir tanınma politikası yapılır ama o tanınma politikasının haklarla birleşmesi için bir eşit vatandaşlık mücadelesi de yapılır. O yüzden mesela Türkiye'deki gördüğümüz yani ister Kürt sorunu olsun, Alevi sorunu olsun, gençler sorunu olsun, kadın sorunu olsun, LGBT, cinsel tercihler sorunu olsun. Bunların hepsi esasında bir taraftan kimlik sorunuyken bir taraftan da haklar ve özgürlükler temelinde bir vatandaşlık sorunudur. Eşit vatandaşlık sorunudur. O yüzden vatandaşlık sadece bir hani üyelik, bir ülkeye, bir topluma üyelik değil, aynı zamanda bir pratiktir. Yani bir hak ve özgürlükleri elde edilme mücadelesi, eylemidir. O yüzden de ona biz vatandaşlık eylemi de diyoruz. Vatandaşlık olarak yani senin yapmış olduğun bir mücadele. Fuat Keyman'ın vatandaş olarak haklar ve özgürlükleri için yaptığı mücadele. Ama aynı zamanda kimliği için de mücadele edilir. Hatta benim sivil toplumla ilgili çalışmalarımda sivil toplumda en genelde aktif vatandaşlık olarak kullanılıyor. Bir de bunların gerçi yani o topluma katkı vermek için kolektif bir şekilde diğer insanlarla gönüllülük temelinde bir araya gelip çalışmak da bir vatandaşlık eylemidir. Act of citizenship diyoruz buna İngilizce biz. Bir act'tir, bir eylemdir. O anlamda vatandaşlık esasında yani bir taraftan bir üyelik, bir taraftan bir hak mücadelesi, özgürlük mücadelesi, bir taraftan da esasında bir sivil topluma katılma ile birlikte elde edilmiş bir kimliktir. Böyle üçlü yapıdan konuşuyoruz. Hatta 2000 5-6 yıllarında ben Koç Üniversitesi'ndeyken Avrupa Birliği projesi olarak Enacting European Citizenship diye bir ortam, bu küreselleşme ve vatandaşlık ilişkisine uygun bir şekilde. Yani burada bir 7 ülkeden oluşan bir konsortiyumda ben Türkiye direktörüydüm. Vatandaşlık hem act'tir, yani bir eylemdir. Enact de esasında hak ve özgürlüklerin yasal hale gelmesi demek. Enacting bir yasama, bir şey, yani hak hali, yani bir uygulamaya sokulması ve bir kural, bir yasa haline gelmesi demek. Ve orada ben bunu yani Avrupa Birliği sürecinde, yani bu üç alanda nasıl Türkiye'de vatandaşlar haklarını ve özgürlüklerini ve kimliklerini daha güçlendiriyorlar Avrupa Birliği kurumlarını kullanarak diye çalışmıştım. Yani Kürtler, gençler, kadınlar ve sivil toplum üzerinde. Mesela o dönemlerde esasında en fazla Avrupa Birliği kurumlarını kullananlar Kürt vatandaşlarımızdı. Eşit vatandaşlık temelinde, yani gayrimüslim tırnak içinde diyorum. Orada da esasında vakıflarla ilgili Avrupa kurumları kullanılarak yapılan mücadeleler vardı. Ve bu anlamda da esasında yani Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri vatandaşlık temelinde, yani küreselleşme ile vatandaşlık temelinde vatandaşlığı ulusal boyutun gerisine götüren şeyler, bir tabii buna mesela denationalization der. Yani vatandaşlığın uluslararasılaşması ya da ulusal yapısının zayıflaması anlamında. Böyle bir ilişki görülebilir ve orada ilk başta da düşünüldüğü zaman şöyle görülüyordu. Yani küreselleşme geliştikçe vatandaşlık da daha global, küresel bir vatandaşlık olacak gibi. Fakat bütün bu saymış olduğum nedenler, belirsizlikler, güvensizlikler ve risk toplumu, özellikle 11 Eylül olsun, o 2008 ekonomik krizi olsun, ondan sonra 2010 Avrupa bir şey Arap Baharı'ndan sonraki yaşanan insan trajedileri olsun ve en son Covid-19 olsun, esasında burada ikili bir yapının ortaya çıkmasını ortaya koydu. Yani dünya bir anlamda küreselleşti, fakat küreselleştikçe riskler ortaya attı. Egemenlik ilişkileri, zenginle fakir arasındaki korkunç uçurum oluşmaya başladı. Böyle olunca da biraz tabii ki bu vatandaşlık devrinde herkes kendisini korumaya doğru gitti. Sanki küreselleşme esasında biraz devletleri güçlendirdi. Ki bu Covid-19'u da görüyoruz ve devletlerle güçlenince küresel vatandaşlık mümkün değildir gibi bir yapıya geldi. Ve bu anlamda bugün Covid-19'la ilgili yapılan bütün tartışmalara da baktığımız zaman esasında şöyle bir şey söylüyoruz. Yani her ülkenin devleti kendi vatandaşını korumak istediği için, Dünya Sağlık Örgütü de çok iyi çalışmadığı için esasında bir taraftan bir küresel bir sorunla karşı karşıyayız. Küresel pandemi diyoruz, yani korona pandemisi. Ama öbür taraftan da devletler biraz kendileri çalışıyor. İşte bazı devletler aşılar yapıyor. Aşılardan sonra bunu kimler alacak? Orada işte ne kadar güçlüsün değilsin önemli oluyor. Türkiye'nin Çin'le ilişkilerinde mesela Türkiye Çin'in aşısını tercih ediyor ama Türkiye harici tercih eden yok. O yüzden de orada da bir küreselleşme değil de Türkiye'nin kendi vatandaşları temelinde Çin'le yapmış olduğu ilişki daha öne çıkmış gibi oluyor. Yani daha global, daha küresel düşünmek yerine daha ikili, daha devlet temelinde düşünüyorsun gibi. Hatta son dönemlerde bunları sorulara bırakıyorum. Son dönemlerde ortaya çıkan kutuplaşma dediğimiz, Türkiye'de de çok ciddi anlamda, ki ona İngilizce severe polarization deniyor. Yani yıkıcı bir kutuplaşma sorununun yaşandığı ülkelerde, kimlikler düzeyinde, yaşam tarzı düzeyinde, işte düzeyinde, egemenlik ilişkileri düzeyinde, Amerika gibi ya da işte bugün yani İngiltere olsun, Brexit, Polonya, Macaristan gibi yerlerde çok fazla kutuplaşma olunca esasında bu kutuplaşma bir taraftan hani bu küreselleşme vatandaşlık ilişkisini, küresel vatandaşlık ilişkisini belli bir kesme verirken öbür kesim tamamıyla buna karşı oluyor. Esasında bu anlamda da kutuplaşmanın taraflarından biri esasında vatandaşı tamamıyla ulusal, hatta ona tribal da deniyor. Daha kendi içine kapalı, yani ben, Kürtler, Aleviler, laikler, Müslümanlar, AK Partililer, CHP'liler gibi, ya da Amerika'da demokratlar, cumhuriyetçiler, o cumhuriyetçilerin içinde de avantajistler falan gibi giden bir şekilde. Esasında kutuplaşma, bölünme gibi şeyler, yani dividing society, polarizing society dediğimiz, yani toplumlar bölündükçe, kutuplaştıkça esasında bu vatandaşlık da bir kesim Ki orada %50, %50 oluyor. Türkiye'de olduğu gibi, Amerika'da ve Avrupa'da olduğu ve İngiltere'de olduğu gibi. Böyle olduğu için de mesela işte Amerika seçimlerinde Trump oylarını arttırdı. 70 milyon kişi Trump'a verdi. Bu 70 milyon kişinin çoğu esasında Trump'a verirken yani Amerika'yı kendi içinde ve Amerikalı olarak görüyor ve farklılıklara karşı insanlar. Öbür 70 ama bu taraf bu sefer de demokratlar daha böyle küresel vatan, daha küresel şimdi. Biden'ın yönetimi de o şekilde olacak. Yani öyle bir küresel yönetişim, küresel yönetim, çok taraflılık gibi ilişkilerle onlar da 77 milyon aldılar. Yani o anlamda bir anlamda esasında küresel vatandaşlık olayı biraz var olabilecek ama kutuplaşma içinde var olabilecekmiş gibi oldu. Ben şöyle tamamlayayım, sorularda biraz daha derinleştiririm. Esasında korona ile baktığımız zaman bir yazımda da anlatıyordum. Bu konu üzerinde biraz düşünüyorum. Bir şey var, yani bir esasında bu tür böyle bir belirsizlik, güvensizlik ve riskin arttığı zamanlarda toplumlar içine kapanıyor. İnsanlar endişeli olmaya başlıyorlar. Toplum psikolojisi bozulmaya başlıyor. Bozulmaya başlayınca esasında ne olmuş oluyor? O insan endişeleniyor. Endişelince kendi içine dönük olarak kendisi korkmaya başlıyor. Bak o endişe korku kaygıyı, kaygı paranoyayı götürüyor gibi duygusal kutuplaşma dediğimiz, içe kapanma dediğimiz süreç başlıyor. Bu anlamda küreselleşmenin risklerinin çok yüksek olması vatandaşları, ona bazen endişeli vatandaşlar, içe kapanık vatandaşlar deniyor. Bu içe kapatıyor vatandaşları. Fakat buna karşı mesela maske takmak olayındaki Amerika seçimlerinde bu maske takmak takmamak bayağı kutuplaşmanın iki sembolü haline geldi. Ama maske takma ben yine Zygmunt Bauman ve beğendiğim, okuduğum ve öğrendiğim Emmanuel Levinas'ın ötekine karşı sorumluluk diye bir kavramı vardı. Bir yazımda ondan da söz etmiştim. Yani maske takmak sadece kendini korumak için değil, diğerini de korumak. Yani ötekine karşı sorumluluk olarak maske takıyorsun. Buna da ahlaki benlik deniyor. Esasında ben yurttaşlar temelinde biraz bu belirsizlik, güvensizlik ve riskin arttığı durumlarda bir taraf içine kapanarak endişeli vatandaşlara dönüşüyor. Bir taraf ise esasında ötekine karşı sorumluluk, dayanışmayı arttırarak daha küresel vatandaşlığa doğru gidiyor. Mesela korona döneminde hem Türkiye'de hem de esasında Türkiye bu anlamda esaslı halk olarak, toplum olarak devletinden daha başarılı oldu. Ama yani mesela Amerika'da böyle bir durumu yaşadık. Yani bir grup esasında bu hatırlarsanız tam bu maske takmak, takmamak, endişeli olmak, dayanışma olmak, ahlaki benlik olmak, endişeli olmak. Bu ayrımlar olurken bir de polislerin George Floyd isimli bir siyahı öldürmeleri, boğarak öldürmeleri diziyle bir polisin ve orada George Floyd'un nefes alamıyorum demesinden, nefes almak istiyorum diye bir şey oldu. Ve ondan sonra nefes almak istiyorum, I cannot breathe, ya da nefes alamıyorum şeyi bir slogan oldu ve siyah yaşamlar önemlidir, Black Lives Matter diye bütün Amerika COVID içinde bir de öyle bölündü. Yani ırkçılık temelinde bölündü ama bir grup ki buna karşı mücadele edenler içinde beyazlar da var. Porto Rikolular da var. Son seçimlerde Trump'ın yenilmesinin önemli nedenlerinden biri siyah oylardı. Yani böyle baktığımız zaman esaslı Amerika'da da bir ahlaki benlik de belli ki o daha küresel yurttaşlığa dönük bir yapıyı ortaya çıkartıyor. Ama öbür taraftan da bu bölünmüşlük içinde bu endişelik korkular da içe kapanmada bir vatandaşlık, o yani endişeli vatandaşlık diyebileceğimiz yani nevrotik citizens demiştik biz ona. Engin Işın'la bir çalışmamızda. Böyle bir yapıyı getiriyor. Yani o yüzden de tam bir böyle net bir şey söyleyemiyoruz. İkisi de olasılık. Bir de esasında son dönemlerde çalışırken de ilginç bir tartışmanın içinde kendimi buldum. Bu da esasında biraz Türkiye'de biz bu kavramlarımız olmadığı için biraz yabancıyız. Milliyetçilik, vatanseverlik tartışması. Bu Trump'la ve bu işte güçlü liderlerle ortaya çıkan bir şeydi. Yani Trump milliyetçi miydi? Vatansever miydi deyince böyle bir tartışma çıktı. İngiltere'deki Brexit'le başlamıştı bu. Sonra Trump'la birlikte bu otoriterleşme, rekabetçi otoriterlik, işte popülizm falan temelinde. Burada esasında milliyetçilik ben öteki ayrımından gittiği için vatandaşlığı içine kapatıyor. Yani her ne kadar hani o küreselleşmeye de karşı ama küreselleşmeye evet dese de mesela İslamofobik olan, yabancı düşmanı olan, göçmen düşmanı olan Avrupa'daki yeni ırkçılık da böyle. Yani bir tarafta serbest, neoliberal, serbest pazar evet diyor ama öbür tarafta çok içe kapalı bir toplumu şey yapıyor. Oradan besleniyor ama bunlar milliyetçiler. Fakat vatanseverlik esasında biraz bu son dönemlerde küreselleşmeyle birlikte değişen yapısı içinde evvelden savaşa karşı olmakla düşünüyordu ama şimdi mesela vatansever olmak esasında mesela bu yaz biz Kaz Dağları'na gittik. Kaz Dağları'nı korumak anlamına geliyor. Vatansever olmak yani Türkiye'nin doğasını korumak anlamına geliyor. Türkiye'deki şehirleri inşaat şehirleri haline getirmemek anlamına geliyor. Merkez Bankası'nın bağımsızlığından konuşmak anlamına. Yani böyle bir yeni bir vatanseverlik anlayışı var. O soru varsa açarım. Esasında biraz ilginç bir şekilde bu küreselleşme, küresel yurttaşlık ilişkisi bir de bu özellikle bir Brexit ve Trump'dan da birlikte ve işte bu Polonya ve Macaristan'daki ve İslamofobik yapılarla birlikte yani çok kültürlülüğü ve yani çoğulculuğun yıkılması ve ırkçılığın artması Avrupa'da ve Amerika'da. Böyle bir milliyetçilik, bir vatanseverlik anlayışı farkı da yarattı. Onunla ilgili ben Karar Gazetesi'nde iki tane uzun yazı yazmıştım. Şimdi bir kitap çıkartıyorum, onu uzatıyorum orada. Esasında çok da bir yani orada uzun bir konu ama esasında şunu söylemek istiyorum. Yani baktığımız zaman yani Arap Baharı'ndan sonraki gelişmeler olsun, mültecilere nasıl bakacağımız olsun, doğaya nasıl bakacağımız olsun, maske takmaya nasıl bakacağımız olsun, işsizlik, yoksulluğa nasıl bakacağımız olsun. Tüm bunlara baktığımız zaman esasında ve toplumlarda bu küreselleşmenin bugün geldiği bu belirsizlik, güvensizlik ve risk ortamında bir ikiye bölünüş olduğu ve bu ikiye bölünüş içinde vatandaşlığın hakikaten bu kutuplaşmanın tarafları tarafından da biraz kullanılması bağlamında da vatandaşlıkta hem içe kapanma, endişeli vatandaşlığın mümkün olduğu milliyetçilikle eklenilerek ama öbür taraftan da yine de küresel ahlaki benlik temeli. Orada da en net şey mesela maskeyi ben kendim için evet ama esas öteki için yani diğer insanı için ona risk yaratmamak için takıyorum diyen ahlaki benlik ki onun işte bu çevre, işsizlik ve diğer alanlara, Suriyeli mülteciler alanlara da bunu taşıyabiliriz. Böyle bir ikili bir gidişatı var. Her ikisinin de mümkün olduğu bir toplumsal yapı ve dönemden geçiyoruz bugün diyerekten bu sunuşumu bitireyim. Soru ve cevapları geçelim isterseniz.
Hocam çok teşekkür ederiz. Çok iyi bir sohbet oldu bizler için. Benim iki sorum olacak. İlkini şimdi sorayım. Bu konuştuğumuz kutuplaşma olsun, popülizmin yükselişi olsun, mültecilere bakış olsun vesaire olsun. Devletlerin küreselleşmeye karşı bir tepkisi olduğunu düşünüyorum bunların. Bir izolasyon taleplerinin. Ve tabii devletler gibi bazı vatandaşların da. Ancak devletler küreselleşmenin getirdiği bu dayatmalara ne kadar dayanabilecek? İlk sorum budur.
Valla orada da esaslı biraz bu ampirik de sorun. Bir, ikincisi karşılaştırmalı da bir sorun. Yani devletin kapasitesiyle ilgili ama şu var. Yani Amerikan seçimleri de bu anlamda ilginç bir deneyim oldu. Yani koronaya pandemisine karşı, COVID-19'a karşı Amerika büyük bir başarısızlık içinde. Bunu biliyoruz. Yani bir bizim Suriye ve Irak için kullandığımız çökmüş devlet, failed state'i mesela dün okudum. Paul Krugman'ın New York Times'ın yazısı var. Amerika failed state olmuş diye. Hakikaten en fazla ölümün olduğu, en fazla yani insanın yakalandığı bir ülke haline geldi. Fakat içine de kapatmak istiyordu Trump'ı. Yani devletler esasında burada en tipik şey yani içe kapanalım, kendimizi koruyalım. Fakat yapılan araştırmalar, mesela Dana Gemoğlu'nun düzenlemesi vardır, Daniel Odenkin de vardır. Belki siz bilmiyorum Ziya Ünlü şey yaptınız mı ama Ziya Ünlü bazen de ben Koç'tayken beraber çalışırdım. Onunla da konuşuyoruz. Esasında iki tür ben de bunu Avrupa Birliği temelinde Atilla Erert'le yazdım. İki tür olasılık var. Bir tanesi 1929 krizi arkasından da Dünya Savaşı ve Dünya Savaşı'ndan çıkarken 1945 sonrası dünyanın ders alarak yeniden yapılanması. Belki bugün öyle bir yere gideceğiz. Öyle yere gidince mesela küresel vatandaşlık daha olası olacak. Çünkü siz işbirliği yaptığınız zaman sorunlarınıza çözüm buluyormuş gibi olacaksınız. Ama aynı şekilde devletin içe kapanması, kendilerini korumaları, Amerika-Çin savaşının engellenemez bir yere doğru gitmesi, işte Suriye'de çöküşler, yani buralarda daha da büyük İranlı krizler, böyle şeyler olursa da bu sefer devletler tabii ki kendilerini ve vatandaşlarını içe kapatacaklar. Öyle olunca her ikisi de burada mümkün. O yüzden de nasıl gelişeceğini şu anda tam bilmiyoruz. Mesela bizim katıldığımız toplantılarda gerçekçi olan kötümser anlamı olmak anlamına geliyor. Dünya o kadar kötümser olduğu için hani burada esasında hani Trump kaybetti ama bir anlamda da kazandı. İşte Biden'ın şeyi önündekileri çok fazla bir dünyaya etkisi olmayacak ve dünya bu güvenlik şeyden geçecek. Hatta baktığımız zaman yani İdlib haricinde bu krizlerin mesela Boko Haram, Nijerya'da saldırdı, Azerbaycan, Ermenistan savaşı oldu. Yani burada Karabağ ile ilgili bir şeyler var. Yani öyle olduğu için yani sanki pesimist görüş kazanabilir gibi oluyor. Ben biraz yani ihtiyatlı, iyimser olarak burada derslerini aldım. Yani Avrupa Birliği de dersler aldı. Belki bu 1945 sonrası dönem ve orada alınan derslere dönük bir şekilde belki de bu Biden'la işte birlikte tabii uluslararası ilişkiler olduğu için onun Türkiye'de etkileri var. Mesela 10-11 Aralık'ta Avrupa Birliği'nde Türkiye'ye kararları var. 20 Ocak'ta Biden dönemi başlayacak. Türkiye'ye yaptırımlar olabilir. Yani her ikisi de mümkün şu anda. Esasında o yüzden küreselleşmeyi hani bir değişim, bir neoliberal ideoloji, bir riskler dünyası olarak tanımlıyoruz ama bu tanımlama içinde bence aklında tutması gereken şey belirsizlik. Yani o yüzden tam ne şekilde gelişeceğini bilemiyoruz. Hatta bu kutuplaşma olayı öyle bir şey ki mesela burada seçimlerle bunu 12 Aralık'tan sonra öğreneceğiz Amerika'da. Yani Senato 48-48 olursa Biden kazandığı için hani Senato başkanı da demokrat olacak, o zaman bir hamle yapabilir. Ama 48-48 olmak yerine eğer Cumhuriyetçiler Senato'yu kazanırlarsa bu sefer Biden kendi ülkesi içinde yapmak istediklerini yapamayacak. Çünkü Kongre Senato üçgeninde böyle bir çalışacak başkanlık olarak. O zaman dışişlerine falan bakacak diye böyle bir belirsizlik her an devam ediyor. O yüzden de birden fazla şeyin eş zamanlı mümkün olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Türkiye'de de esasında yani muhalefetin yaptığı eleştiriler, hani şeyler var ama öbür taraftan da hani güçlü olan devam ediyor. Ben böyle bir başkadır dizisiyle ilgili bir yazı yazmıştım. Bir de İstanbul Politikalar Merkezi'nde webinar şey yap. Yani bu çok fazla şey oluyor. Yani ilgileri oluyor. Çünkü orada insanlar Türkiye'yi konuşmaya başladılar. Yani son dönemdeki bu kutuplaşmada hiç konuşulmazken bir dizi bir çıktı. Değil mi? Yani bu böyle bir hani güvensizlik içinde ve kutuplaşma olunca konuşamıyorsun da endişeler, korkular, kaygılar ortaya çıkıyor. O zaman tabii bu milliyetçilik bundan yararlanıyor. Halbuki çözüm o değil. Çözüm esası birlikte olmak, konuşmak. Yani bu toplantıyı yapmak. Yani cumartesi günü 9 olsa bile bunları paylaşmak. Çünkü bunu paylaşaraktan daha rahat, daha makul bir yerde olabilir. İşte yani. O yüzden her ikisi de mümkün bence.
İkinci sorum da hocam benim küresel yurttaşlıkla ilgili. Hep biraz kötü taraflarından bahsettik ve bize aslında avantajları da var yani
Evet.
çok açıdan. Örnek veriyorum mesela Facebook grubu, Facebook, WhatsApp, Instagram. Ulusüstü çok büyük bir organizasyon. Aslında bir devletimsi bir yapı diyebiliriz belki buna. Birçok
Tabii.
insan verilerini elinde tutuyor, kullandığı bu platform ve dünya çapında birçok şey imkan tanıyan bir şey yani. Oturduğumuz yerden
Esasında
çok
yani
şey gelişmemize imkan
bu
tanıyan bir platform.
bu
Küresel yurttaşlık
krizler
avantajı mesela.
tabii. Bak ona iki tane şey söyleyebilirim. Bunlardan biri senin söylediğin gibi yani dünyadaki bu şok doktrini denir bu aynı Klein'in söylediği ve bugün içinden de geçtiğimiz koronada esasında maske örneğinde olduğu gibi esasında ne kadar dayanışmacı olursak o kadar makul oluruz. O kadar makul oldukça maske takıyorsun. Maske takınca sosyal mesafe İşte sosyal mesafede olup bu ilişkiyi götürüyoruz. O zaman hastalığa da yakalanmıyoruz. Başarı oranımız artıyor. O yüzden küresel yurttaş olmamız gerekiyor. Yani bu gönüllülükte de böyle, sivil toplumda da böyle, aktif vatandaşlıkta böyle. Ama öbür taraftan da biraz hani ben Orta Doğu mezunuyum. Hani bizim o gençlik dönemimizdeki bir devrimcilik de gerekiyor. Şöyle ki, yani burada da yine mesela Netflix'teki bu sosyal dilemma dizisine baktığın zaman hani senin söylediğin Facebook olsun, Netflix olsun, Instagram olsun, onların bir de manipüle eden tarafları olduğu için yani bunları kullanmak gerekiyor. Fakat aynı zamanda biraz böyle hani bizim gençliğimizde practice derdik biz. Hani eylem, hani bu mücadele de önemli oluyor. Çünkü ona karşı da mücadele etmen lazım. Yani o dizide mesela o kitabı okumuştum ben. Surveillance Capitalism diye. Yani orada esasında bu şirketler bir taraftan sana o olasılığı veriyor. Yani gezi, tahliye, onlar meydan falan mümkün oluyor. Ama öbür taraftan da bir kere izlemeye başlayınca telefonu bir kere aldım işte bu Cambridge Analytica gibi ya da yine bu şey, yani Kostruk gibi ya da sosyal ikilem mi seni manipüle ediyor. Ne izlemen lazım geldi sana anlatma adam. Yani biz kendimiz ürün oluyoruz. Fakat kendimizin ürün olduğunu Marx da Kapital'de söylüyordu. O yüzden de hani Pankaj Mişra diye bir şey vardı. Benim çok beğendiğim bu sene Sabancı'nın açılışına getirdik biz. Hintli İngiltere'de yaşayan şey. Onun çok hoş kitapları vardır. Mişra'nın. O da söylüyor. Yani o devrimciliği, ahlakı, mücadele etmeyi de elden bırakmamak lazım. Yani saf olmamak lazım. Mücadele etmek lazım. Eleştirel olmak lazım. Yani biraz böyle hani şey olur ya, hani böyle tırnak içinde keleğe gelmemek gibi hani şey yapmamak lazım. O yüzden hani evet Facebook'u kullan ama bil ki kullanırken manipüle de olabilirsin, ürün de olabilirsin. Ona karşı da mücadele etmen lazım. Yani küresel yurttaş olmak ikili mücadeleyi gündeme getiriyor. Bir, yani ötekine karşı sorumluluk temelinde bir aktif vatandaş olarak diğerleriyle birlikte küresel, yani ülkenin sorunları, toplumun sorunları, dünyanın sorunlarına şey olmak. Yani Kaz Dağları'nı korumak aynı zamanda küresel yurttaş olmak anlamına geliyor. Çünkü sadece Türkiye ile ilgili değil. Yani dünya ile önemli bir coğrafya orası. Ama aynı zamanda bunu yaparken Facebook, Instagram, Twitter bunların hepsini kullandığın zaman onlara da ürün olabilirsin, ona da karşı tarafı. Yani zor bir şey. Yani böyle der, devrimcilik zor zanaattir derdi Nazım Hikmet. Yani onun gibi biraz yani küresel, endişeli olmak daha rahat. Yani korkuyorum, içine kapanıyorum, evden çıkmıyorum diyorsun ve endişeler ya da ondan sonra ırkçı olabilirsin. Yani niye benim işimi çalıyorlar? Mesela Trump sürekli olarak yalan söylüyordu beyaz Amerikalılar. Yani senin işini Meksikalılar çalıyor. Yani böyle bir şey yok yani. Küreselleşme otomotiv endüstrisini bitirdiği için işsiz kalıyorlar. Yani Meksikalılarla bir ilgisi yok. Yalan söyleyerek, demagoji yaparak, demagog olarak kazanıyordu. O yüzden küresel yurttaş olunca iki daha zor. Yani hem işbirliği yapacaksın hem de tırnak içinde keneye gelmeyeceksin. Yani sizin mahalle ağzınızda konuşursan. Yani ona karşı direneceksin.
Teşekkürler hocam. Derin sorular almaya başlayabiliriz. Enes Ertaş iki tane yorum ve soruda bulmuş. Onları alalım artık biz ekrana. Merhabalar hocam. Türkiye'de eğitim ve öğretim ulaşılabilirlik eskiye nazaran çok daha rahat ulaşılabilir durumda. Bununla birlikte nitelikli eğitim ve öğretim durumu kalmadı. İkincisi de soru. Küresel vatandaşlık anlamında Türkiye'deki bu durum sizce ne kadar küresel vatandaşlık veya küreselleşme anlamında Türkiye'yi bu duruma senkronize edebilir mi?
Esasında burada birinci soru çok önemli. Çünkü ben de akademisyenim. Esas olarak akademide çalışan, işte ilk önce ODTÜ'lüyüm, sonra Bilkent'e, yani üçten sonra Bilkent'te çalıştım. Koç'ta ve Sabancı'da çalışıyordum. Yani burada esasında bugün de mesela uzun bizim bir toplantımız vardı Sabancı'da, dijitalleşmeyle ilgili. Bu dijital, yani online'ın eğer tamamıyla neoliberal olmazsak, yani neoliberaller şöyle diyebilirler, yani her şeyi online yapın ve para kazanın diye, bu kaliteyi düşürüyor. Yani online'ı hem yapman lazım hem de esasında sizlere üniversiteye gitmek lazım. Yani öğrencileri ve hibrit diyoruz biz buna. Yani bu esasında üniversitelere, bazı üniversitelere, tüm üniversitelere değil, Türkiye'nin üniversitesi çok haklı. 219 tane üniversite var, felaket durumda. Çünkü üniversitenin 190'ı çok, yani öğrenciler iyi, hocalar ve üniversitenin yapıları yani, rektörleri iyi değil, dekanları iyi. Yani öyle bakıyorsunuz. Özellikle Anadolu Üniversiteleri çok üzücüdür yani. Çünkü üniversite seçme sınavı olduğu için iyi öğrencilerin gittiği fakat bir şeyi yok yani. İşte o yüzden bu online'de biraz daha eğitime kalite gelebilir. Yani orada tabii demokrasiyle de bir şey bu. Yani demokrasiye inanmak lazım. Merite inanmak lazım. Yani insanlara hak ettiğini vermek lazım. Türkiye'de tamamen şu anda sadakatten konuşuluyor. Yani liyakattan konuşulmuyor. Yani liyakat temelinde olması lazım. Ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne giderken yurtta benim arkadaşlarım Trabzonlu, Elazığlı, Hakkari, yani o tür arkadaşlarımız vardı. Hep beraber kalıp, beraber yaşam. Yani parayı beraber paylaşıp falan yani şimdi yani Anadolu'dan alıp Orta Doğu'ya gitmek bu arada yani bu kolay değil yani. Şimdi böyle büyük bir neoliberal şey var, eşitsiz bir yapı var. Online eğer neoliberal olmazsa, eğer daha kalite temelinde olursa evet bir açılım yaratabilir. Biz mesela Sabancı Üniversitesi olarak bunun üzerine ciddi olarak çalışıyoruz. İkincisi de Türkiye'de de mesela bu şey şu anda baktığımız zaman sivil toplum örgütleri, muhalefet partilerinin içinde olsun bazı hareketlerde esas bu küresel vatandaşlık. Yani Suriyeli olanlarla mesela Türkiye'de 5 milyon mülteci var biz. Çalışıyoruz. Şimdi bunların %50-60'ı kalacak, 2,5 milyonu kalacak. Bunu AK Parti dedi ki yani biz misafirperverlik yapıyoruz. Hiçbir şey yapmadı. Şimdi herkes Suriyelilerden nefret ediyor. Halbuki yani burada bir birlikte yaşama, bunu yönetmek için bir şey yapmak lazım. İşte benim çalıştığım İstanbul Politikalar Merkezi olsun, Murat Erdoğan var. Yani çalışılıyor Türkiye'de fakat dinlenmiyor. O yüzden bence Türkiye'de şimdi yeni yeni ortaya çıkan muhalefet, işte belediyeler, mesela İzmir Belediyesi, İstanbul Belediyesi içinde bazı çalışmalar, benim o Sarıyer Belediyesi'ndeki bazı çalışmalar, Eskişehir, yani bazı yerlerde bu şey olabiliyor. Çünkü orada o şehirlerin güçlenmesi de onu arkadaşlar çalışırlarsa ilginç bir konudur. İkiz şehirler var Avrupa Birliği sürecinde esasında bizim Anadolu kentlerinin güçlenmesinde küreselleşme ve Avrupalılaşma çok önemli. İki tane kitabım var. Biri bir Metis'ten çıktı. Sekiz kentin hikayesi diye. Daha önce Doğan'dan çıkmıştı. Anadolu Türkiye'nin kentleri, kentler Türkiye'nin dönüşümü ve Türkiye'nin geleceği ve Anadolu'nun dönüşümü diye. Şimdi baktığımız zaman esasında bir sürü şey yapılıyor ve ikinci sorusuna dönmesin. Evet diyorum ben yani Türkiye'nin daha böyle kendini koruyan yani yerli milliden ziyade yani yerli ve küresel olan kendini koruyan o anlamda yani milliyi küresel yerel eksenine koyan ama onu yaparken mesela Kaz Dağları'nı koruyan inşaatlara değil de yani insanların böyle gençler mesela %33 tane bir oranında işsizlik var buna karşı mücadele eder. Böyle bir küreselleşmede küresel vatandaşlık senkronize olur. Yani orada zaten Türkiye'yi de bunu bir şekilde götürenler ve bunun üzerine çalışanlar var yani. Ayşe Kadıoğlu olsun diğer arkadaşların yani Türkiye vatandaşlık çalışmalarını yapanlar da hep bu söylenir. Yani baktığımız zaman da zaten AK Parti'nin 2002-2010 arası küreseldi. Yerli ve milli yoktu. Şimdi onunla şimdi yani anti küresel şeyle yerli milli gibi. Halbuki bunlar böyle birbirinden kopartılacak şeyler değil. Baktığımız zaman esasında çok daha geniş bir dünyada yaşadığımız için yerel ve küreseli birleştirip oradan Türkiye'yi güçlendirmek lazım. İşte o küresel vatandaşlık da olmuş. Yani şeylikle olmaz. Yani içe dönük sadakate dayalı bir vatandaşlıkla olmaz.
Tamamdır. Bir diğer soru da ekran alabiliriz. Pandemi döneminin etkisi açısından insan hakları açısından kaygılarınız daha çok hangi alanda?
Valla burada üç alanda şey oluyor. Bu devam ederse aşı da olmazsa Türkiye biraz kutuplaşması çok güçlü bir hale gelecek. İkincisi sağlık alanında korkular başlayınca bu ekonomik krizle birlikte bu işsizliğe çok daha fazla yardımcı yapabilecek. Üçüncüsü sizin alanınız olan eğitim alanı olsun. Yani işte gençlerin geleceğe güvenle bakması olsun. Bu alanda çok ciddi insan hakları açısından yani hem kimlikler temelinde hem de yani hukuk temelinde ciddi ciddi sorunlar yaşanabilir. Esasında burada şöyle bir şey var. Bir toplantıya katılmıştım. Ben psikolojiyi okuyorum. Psikolog değilim ama bu psikolojinin bir yükselişi var. Onunla ilgili bir program yapmıştık. Mesela bugün baktığımız zaman taraftan hükümetin şey yapmış olduğu işte Diriliş Ertuğrul, Kurmuş Osman falan bunlar kuş ediliyor ama esas Yani rating olarak baktığımız zaman işte bu şey Masumlar Apartmanı, işte Kırmızı Oda. Herhalde ben onlara baktım yani şeyle ilgili şeyde. İşte bu bir başkadır. Tüm bu diziler yani psikolojiyle, psikiyatriyle ilgili diziler rating rekorları kırıyorlar. 2009-2010'larla 2017'ler arası, 2010-12'lerle 2017-18'ler arasında yani 13 milyon kişi, 4 milyon artmış yani. Türkiye'de 13-15 milyon kişi psikolojik tedavi görüyor. Üniversitelerde de görüyoruz. Yani böyle bir ciddi bir esasında işte o kaygı, endişe kaygı, kaygıdan sonra bu paranın oraya doğru gidiyor. Böyle bir ciddi bir esasında yani sadece haklar temelinde değil yani bir psikoloji temelinde de bir sorun var Türkiye'de. Yani özellikle bu gençlerde de olabiliyor. Yani güvensiz olmak, kaygı duymak ama yapılan araştırmalar gösteriyor ki kaygı duyulurken umutla da bakabilirsin. Orada liderin nasıl olduğu, toplum yönetiminin nasıl olduğu, demokrasi var mı yok mu bu çok önemli oldu. Yani o lider esasında o toplumu kaygılı olan toplumun Yeni Zelanda örneği mesela o kadının Yeni Zelanda'yı çok iyi okumak lazım. Yani hatırlıyorsunuz orada bir camiye de saldırı olmuştu. Çok insan öldürmüştü. Yine aynı kadın daha kapsayıcı, daha umuta dönük bir şeyle, yönetimle bütün o kaygıları tamam biz bu sorunla ilgileniriz ve bu sorunu çözeriz'e dönüştürmüştü. O yüzden kaygı umut sarkacında yani insanlar kaygıdan paranoya mı gidecekler yoksa kaygıdan umuta gidip daha birlikte yaşama, social cohesion diyoruz. Yani toplumsal uyum olacak mı? Orada bence hükümet de önemli, lider de önemli. Liderin söylemi önemli ama maalesef Türkiye'de siyasi anlamda çok ciddi bir kutuplaşma var. Öyle olunca da toplum da bundan şey görüyor. O yüzden pandemi devam ederse buradan tabii işsizlik olsun, ondan sonra hukuk alanında, kimlikler alanında olsun. Hatta daha önemli toplumsal psikoloji anlamında ciddi sorunlar çıkacaktır. Bakın Türk yani sivil toplum olarak çalıştığımız zaman Türkiye Tabipler Birliği bundan belli süre önce yani bu rakamların doğru olmadığı, vakayla hasta arasında ayrım yapılmaması gerektiği, rakamların yüksek olduğunu söylediği için yani vatan hainliğinden kapatılacaktı. Şimdi yani Türk Tabipler Birliği'nin söylediğinden daha fazla rakamları biliyoruz değil mi? Yani 6 binken birdenbire 30 bin. Şimdi bu kaygılı olan toplumda çok daha fazla bunu şey yaratır. Yani endişeliysen kaygılığa gider, kaygılıysan oradan daha da öteye gider. O yüzden yönetim çok önemlidir. Yani kurumlar ve yönetim ve ülkede demokrasi var mı, demokrasi nasıl işliyor? Umarız dersler alınmıştır ve orada biraz bir kaygılı umuta doğru dönüşlü bir yani muhalefetten öyle bir adımlar oluyor ama bu kutuplaşma işte birdenbire muhalefet liderlerinde muhalefet işte İstanbul Belediyesi'ne suikast mı olacak diye bir haber çıkıp o tartışılıyor. Şimdi bu korona döneminde tartışıldığı zaman yani bir taraftan yani 200 küsür kişi ölüyor, 30 bin kişi şey oluyor, korona yakalanıyor. Bir de üzerine suikastler dediğimizden bütün yani toplumun psikolojisi umut değil, kaygı ve paranoya doğru gider. O zaman oradan tabii çok sorumlu haller olabiliyor. Diyeyim yani sadece insan hakları değil, aynı zamanda insan psikolojisi, toplum psikolojisi alanında çok ciddi bir şeye gidebiliriz. Yani sorunlar arada.
Sona doğru yaklaşıyoruz. Ergin'in sorusu var. Hocam teşekkür ederiz. Konuyla doğrudan ilgili değil ama Avrupa Birliği'nin dağılma ihtimali var mıdır? Olumlu ve olumsuz cevabınızın kutuplaşma ile alakası olabilir mi?
Yok hayır yani kutuplaşma var tabii. Avrupa Birliği de var. Avrupa Birliği çok ciddi anlamda bu korona-19'u ciddi anlamda yenildi. İşte ona solidarite dayanışma deniyor. Dayanışma yarattığında da yenildi ama üçüncü alanda 750 milyar dolar bir konu. Orada da sorunlar var ama Avrupa Birliği dağılmayacaktır. Esasında hatta Biden yönetime geçip daha rahat hareket edebilirse şimdi mesela bu arka, pardon kim bir soru sormuştu soruyu arkadan da geri dönerse
Ergin, Ergin.
Ergin arkadaşımızın söylediği gibi şey var şimdi Biden mesela Almanlar Alman Dışişleri Bakanı biz Biden'ı bekliyoruz. Hani bundan sonra biz Rusya ve Türkiye'nin Suriye ve Libya'da daha güçlü olmasını ya da boşlukları doldurmasını kabul etmeyeceğiz. Daha etkin olacağız. Şimdi benim alanımda olan hani uluslararası ilişkilerde mesela Biden'ın Dışişleri, yani State Department'ın başına gelen Antony Blinken da aynı şeyi söylüyor. Yani Amerika'yı diyor oralarda güçlü kılmamız lazım. Bu Avrupa Birliği'nin Fransa, Almanya, daha yerlerin Avrupa temelinde daha güçlenmesi anlamına gelecek. Transatlantik ilişkilerin daha, yani eğer Biden yönetimi söylediklerini yapmaya başlarsa işte Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Suriye'de daha aktif bir Amerika-Avrupa Birliği ilişkisi, yani multilateralism denen şey o anlamına geliyor. O yüzden de hani Avrupa Birliği'nin dağılmasını beklemiyorum. Yani Almanya temelinde, Türkiye'de Almanya'yı iyi hissediyor. O yüzden orada esasında şey var, yani Türkiye için tırnak içinde risk. Esasında Türkiye'nin de çok taraflı olması lazım. Türkiye'nin de bu kadar askeri temelde güvenlikçi şekilde dış politikasına yaklaşmaması lazım ama Türkiye'nin hakları da yeniyor ama orada Türkiye'nin çok dikkat etmesi lazım. Çünkü bu Erdoğan-Trump ilişkisi Trump'ın kaybetmesiyle bitti. Yani Türkiye şu anda çok boşlukta düşünüyor ama Avrupa Birliği bence dağılmayacak. Tam tersine Amerika ile birlikte bu transatlantik paktı yeniden kurma çabasına. Yani Almanya-Amerika ilişkilerini, Almanya-Fransa-Amerika ilişkilerini iyi takip etmek lazım.
Hocam Uğur Mustafa Güneş sormuş. Merhabalar hocam. Sizce ekonomik problemler derinleştiğinde popülist söylemler toplumun tepkisini yönetebilecek mi?
Vallahi işte bu da çok çok güzel bir soru. Burada iki tane şey var. Yani kuramsal bakmayla data temelli bakma. Bilmiyorum. Emre Erdoğan'ı da çağırdınız mı bilmiyorum ama Emre Erdoğan hocayı da
Seçimleri
çağırdınız.
konuşmuştuk.
Çağırdınız mı?
Evet.
Çağırdıysanız şimdi burada data olarak yani Emre Erdoğan'ı da bizimle ilgilendirdim. Ben çok beğendim. İkimiz de Galatasaray'ız aynı zamanda. Şimdi orada esasında çok tabii bir şey var. Yani Trump yenildi ama yani Erdoğan, Cumhur İttifakı da Türkiye'de belli bir şey kaybediyor ama tam böyle bir şey olmuyor. Yani bu kadar sorun olmasına rağmen tam öyle olmuyor. Rakamlara ya da sonuçlara baktığımız zaman mesela Trump da yenildi ama oylarını 4 milyon arttırdı ki Türkiye'deki Covid-19'da olan ilişki Amerika ile karşılaştığı zaman daha iyi. Yani Amerika felaket yani. Hele yani Amerika'nın Trump yönetimi altında maske takmayıp ekonomik işsizliğin tavana vurduğu yerlerde bile Trump kazandı. Yani öyle bir Amin Maluf vardı. Tavsiye ederim size. Onun söylediği gibi çivisi çıkmış bir dünyada yaşıyoruz. Yani burada böyle bir akılla hareket etmek işte. Akıl şöyle söylüyor. Yani ona ben hala inanıyorum. Yani bu şeyler sürdükçe alternatifler güçlenecektir. Çünkü popülist liderliği Türkiye dahil olmak üzere şunu söylüyorlar. Haklardan, özgürlüklerden vazgeçelim. Denge denetleme o kadar önemli değildir. Ben size hizmet veriyorum, servis veriyorum. Bunun İngilizcesi deliver. Yani haklar değil de deliver yapıyorum. Ben sana bunları veriyorum. Yani işte senin işin olacak. Ama deliver etmiyorlar. Yani orada bir şey oldu. Bu pandemiye karşı bence yani Türkiye'nin bağlamında da hani bu aşı çok önemli. Yani aşıda da bir sorun olursa o zaman yani Türkiye'de mesela Meral Akşener 2-3 gün evvel şey demiş ya dün. Yani Haziran'da 2021 yılı çok enteresan bir yıl olacak Türkiye'de. Göreceğiz. Yani orada şöyle oluyor. Hep böyle hani ikisi aynı anda ama böyle bir küresel yapıdan geçiyoruz. Yani akılla baktığın zaman belli bir güç azalması evet oldu ve ben mesela şunu söyleyeyim Uğur'un ve Mustafa'nın da Uğur Mustafa'nın sorusu temelinde. Ocak ayında 20 gün Amerika'daydım. Atlanta'da, Washington'da, New York'ta bizim Saad Sabancı Üniversitesi olarak Kolombiya Üniversitesi'nde Saad Sabancı Türkiye Çalışmaları Merkezi var. Oraya da gittim. Orada konuşmalar oldu. Washington'da konuşmalar oldu. Vallahi inanır mısınız? Çok net akademik olarak söylüyorum. Yani demokrat, mesela Brookings olsun, Center for American Progress olsun, onlar bile Trump'ın kazanacağı görüşündeydi ve yani Amerika esasında kendisini Trump'ı 4 yıl için hazırlıyordu. Yani korona bence büyük bir oranda korona şey yaptı. Trump'ın yenilmesine ve Trump'ın çok kötü yönetmesi. Ama hala 77'ye 74 yani 4 milyon oyda arttı falan. Böyle olunca işte bu biraz evvel söylediğim gibi kutuplaşmada yani toplumun yarısı küresel yurttaşlığa hayır diye içine kapanıp endişeli hatta ırkçı olabiliyor. Öbür yarısı yani ahlaki birey, ahlaki benlik, vatandaş, aktif vatandaş olabiliyor. Yani böyle olunca Türkiye'deki seçimlere bak, son bütün seçimlere bakın hepsi 51-49, 52-48, 50-50 gidiyor. Yani kutuplaşma öyle bir şey. O yüzden hani burada kimin kazanacağı da bağlamında göreceğiz. Yani rakamlar hala yani Türkiye'yi yönetenlerin de Trump'ın da o kadar kaybetmediğini gösteriyordu. Değil mi? Yani orası da böyle hani bir şey çıktı yani 77'ye 74 olarak, 77'ye 74 olarak çıktı. Böyle böyle olduğu için akıl ama şunu söylüyor yani bu süreç böyle giderse tabii ki yani orada eğer muhalefet de kendisi doğru oynarsa o zaman popülist liderler de bir şey olur. Zayıflama olur. Zaten böyle bitireyim. Biden'la Amerika'nın bir Amerika boyutu var. Amerika'yı tartışacağız. Amerika Türkiye, Amerika Suriye, Amerika şey. Bir de Biden'la Amerika'nın tam Uğur Mustafa'nın söylediği gibi Amerika'da Trump yenildiği için o acaba bir cascading deniyor. Bu bir hani şey yapabilir, bu hani Avrupa'ya gidebilir, Türkiye'ye gelebilir. Mesela Putin'le ilgili bir sürü şey var, dedikodular var, hastalığıyla ilgili, tam şeyle ilgili. O yüzden bu Biden'la Amerika'nın Amerika ve Amerika dünya ilişkileri kadar popülist liderler ve seçimler bağlamında ne anlama gelecek? Yani Avrupa Birliği anlamında daha önceki soruya bağlı Avrupa Birliği'ni güçlendirebilir. Yani öyle olduğu için bakacağız ve göreceğiz. Orada yani Mustafa şey olsaydı Emre Erdoğan rakamlar böyle söylüyor maalesef falan diyebilirdi. Ama ben hani öyle bir şey var. İkisini göreceğiz yani. Şimdi. İkisi de mümkün çünkü bunları da böyle konuşmayı da biraz seviyorum. Ben mesela bu tabii evde olunca Netflix'e seyrediyorsun. Mesela bu işte bu belgesel Cambridge Analytica'da hani 50'ye 50 o kutuplaşma olunca onlara persuadable diyorlar. Yani aradaki ikna edebilecek kesimi manipüle edersen seçimi kazanıyorsun. Yani 51'e 49 o demek. O yüzden yani maalesef böyle hani sert söylenme olan olsa bile yani etkileyen şey oluyor. Yani ipici kutuplaşmada her ikisi de mümkün. Onu yani işte bizim bilmediğimiz o belirsizlik o anlamda da mesela Trump için belirsizlik COVID-19'du ve yenildi. Bakalım Türkiye için belirsizlik ne olacak? Yani burada bakacağız yani aşımın şeyini göreceğiz.
Hocam benim aklıma takılan bir şey var.
Evet abi.
Küreselleşmenin kendi ayağına sıkan bir tarafı var gibime geliyor. Bir yandan küresel vatandaşlık olsun, küresel insan hakları olsun diyor, istiyor. Fakat bir yandan da eşitsizliği artırdığı için devletler popülist liderler çıkarıyor. Çünkü halkın bir kesimi mağdur oluyor. İçe kapanma siyasetçileri iktidara getiriyor. Bu da devletleri daha agresif hale getiriyor. Göçmenleri umursamıyorlar. Küreselleşmeye karşı tavır alıyorlar. Bu çelişkiden nasıl çıkabiliriz sizce?
Valla bu çelişki işte bütün bu soruların söylediği gibi esasında küreselleşme bir süreç. Bir ideoloji. Değil mi? Bir belirsizlik. Biz bunu Türkiye'de biz yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak yaşıyoruz. Almanlar da yaşıyor, Amerikalılar da yaşıyor. Dünyanın %47'si de 2 dolar azalığında olduğu için geçinmek için hiç bunlarla ilgilenmiyor. O 2 doları nasıl kazanacağım diye yaşıyor. Hatta mesela bizim şey vardır, Joel Stiglitz, bu Nobel ödülü mesela onun bir şeyinde Avrupa Birliği üyelerinde bir inek için günde 2 euro şey veriliyor, katkı veriliyor. Bir inekin yaşaması yemi için. Dünyanın %47'si 2 dolardan az da yaşıyor. Mesela Joel Stiglitz şey diyor, yani Avrupa Birliği'nde inek olmak 3,5 milyar insandan daha avantajlı. Yani sen hani inek mi olursun yoksa insan mı olursun? Yani Avrupa Birliği'ndeysen değil mi? Yani Nijerya'daysan ne yapacaksın? Ya hatta yani şeydeyken Myanmar'daysan ne yapacaksın? O yüzden burada küreselleşme böyle hani kendi başına bir şey değil. Türkiye'nin yönetiminde biz nasıl bir Türkiye görmek istiyoruz? Burada bizim karar almamızdaki önemli bir unsur bu. Öyle olunca da senin söylediğin gibi her ikisi de oluyor. Yani bir tarafta hani bir seçim kaybettiriliyordu ama seçim de kazandı. Ama şunu gördük yani, hani bu neoliberalizm kısmını biraz ön plana çıkartmak lazım. Şu ana kadar küreselleşmeden zenginler, egemen sınıflar kazandı, halk kazanmadı. O yüzden mesela benim çok beğendiğim, Türkiye'de yaşayan arkadaşımdır, ya benden çok yaşlıdır da, yani şey olarak ya Richard Falk vardır. Mesela o şey filmini görmüşsünüz, Predator diye bir film vardır. biliyor musunuz Predator'ı? Yani şey yapar ve öldürür. Onun mesela Predatory Globalization diye bir şey var. Yani diyor ki yani bu bir şey, insanları öldüren bir şey. Yani buna karşı bizim mücadele etmemiz lazım. Mesela bir sürü şeyin, Danny Roderick'in Unfair Globalization bir şey. Yani adil olmayan bir globalization. O yüzden de küreselleşme de biz yani küreselleşmeye karşı uyanık olmamız lazım. Uyanık olmazsak o zaman işte sen diyor ki şunu aç mesela Türkiye'de değil mi? Her şey serbest yani İngilizler geliyorlar yani Türkiye dolar artınca 2-3 milyarı alıp gidiyorlar yani ne yapacaksın değil mi? Veya bakıldı mesela şu Kuveyt olayında bize borsa nereden baksa 2 küsur milyar dolarmış falan gibi şeyler. Yani o yüzden hani orada Ahmet olay yani küreselleşme bazen yanlış anlatılıyor. Sanki bizim dışımızda bir şey var, bir öcü var. Bizi böyle yok ediyor ya da kazandırıyor diye bir şey yok. Yani yine biz Türkiye olarak bakacağız. Türkiye'ye sınıflarla mı bakacağız? Kimliklerle mi bakacağız? Vatandaşlar mı bakacağız? Türkiye'nin nasıl yönetilmesi lazım? O yüzden de mesela yani Trump bütün parasını küreselleşmeden kazandı. Ondan sonra kazanmak için ben anti küreselim, Çin'e karşı savaş açacağım falan. Yani değil mi? Demagog. Yani o anlamda ayağına sıkmıyor. Yani küreselleşmenin kullanılma şekilleri var ve artiküle etme şekilleri var. Mesela Erdoğan, şimdi bakın mesela AK Parti çalışıyorsunuz 2002'den 2011'e 12'ye kadar değil mi? Yani Gezi'ye kadar aşırı küreselci. Yani Gezi'den bugüne kadar da aşırı anti küreselci. Yani Ertuğrul'lar, Dirilişler, küresele karşı bütün böyle mücadeleler falan. Yani ikisi de aynı parti içinde, aynı lider içinde mümkün. Yani Erdoğan'ın 2002-2013-2020 yani o şeyle konuşmalarını analiz edip yani aşırı küreselleşme ile aşırı anti küreselleşme bir sürü konuşma böyle. Yani burada önemli olan yani how are we going to articulate globalization? Yani Türkiye'yi yönetirken diye bakmak lazım. O yüzden de bence biraz evvel söylediğim gibi Ethem Yunus'un konusu sorusunda yani Facebook şey yani onlara karşı uyanık olacağız, kullanacağız ama kullanırken de manipüle olmayacağız. Yani Nazım Hikmet'in gibi küreselleşmeye karşı iki kere uyanık olmak lazım. Yani iki kere direnmen lazım. Hem kullanman lazım hem direnmen lazım gibi bir şey oluyor.
Hocam ben de bir soru sorayım. Son soruyu sormuş olayım ve bitirelim. Bu demokrasinin geleceğini nasıl görüyorsunuz dünya çapında? Çünkü birkaç araştırmaya rastlamıştım ve insanların demokrasi inancı azalıyordu. Ancak alternatif sistem de bulunabilmiş değil. Siz ne düşünüyorsunuz?
Ama burada demokrasiden yani işte partilere karşı güven azalıyor, sisteme karşı güven azalıyor. Yani böyle devrimci olmak işte Gezi işte dünya forumları gibi yani daha radikal, daha güçlü olmak daha şey oluyor ama yani önemli olan demokrasiyi nasıl düşünmeyle ve demokrasi de otoriterleşmeye doğru gidiyor. Benim düşüncem şöyle, son 4-5 yıl Türkiye dahil olmak üzere hani otoriter liderler, bak biz hani çok hani hukuk olmasın, işte ne bileyim insan hakları olmasın, yani Kaz Dağları da şu da olsun ama esas önemli olan ekonomik büyümedir, zenginleşmedir. Ben sizi zenginleştireceğim dedi. Trump da yani ben Amerika'yı daha büyük hale getireceğim dedi. Amerika çökmüş devlete dönüştü yani tamamıyla. Irkçılık temelinde, COVID-19 temelinde. O yüzden de hani demokrasiden hani şey, evet demokrasi otoriterleşmeye büyük bir kriz yaşanıyor. Yani siyaset anlamında, siyasetin yapılması anlamında. Yani mesela bugün hani AK Parti'yi eleştiriyorsunuz ama hani muhalefeti de eleştiriyorsunuz. Yani şöyle hani şu parti olsa iyi olsa dediğin birisi yok, bir lider yok yani. Öyle bir, ama bu Türkiye için değil yani herkes için geçerli şeyler. Bir tek Almanlar Merkel var diyorlar ama o da gidecek işte şimdi 2 ay sonra. O yüzden böyle bir şey var. Yani bir dönüşüm var. Fakat aynı zamanda biz hani biraz bir grupla çalışmaya da başlıyoruz. Bir grup çalışıyor da. Berke Sen vardı, Şebnem Gümüşçü vardı. Şebnem Gümüşçü de benim bir İngiltere'ye yurtta çıkan kitabım vardı. Bu da bulmuşsun. Bu soruyu bayağı inceledik Yunus. Yani orada da mesela bir re-democratization denen, yeniden demokratikleşme olasılığı. Yani bundan önceki sorundaki gibi hani Biden'ın kazanması bir Amerika-Dünya ilişkileri, Amerika-Türkiye ilişkileri bağlamında bir şey söylüyor. Ama Biden'ın kazanması senin söylediğin gibi hani bu otoriterleşen, otoriter demokrasi dediğin seçim kazanıyor ama otoriter bu yapılardan tekrar haklar ve özgürlükleri. Bir arkadaşımızın sorduğu hani COVID-19'un insan hakları, yani hakların korunması. Yani burada mesela şimdi Avrupa Birliği'nden yaptırım gelebilir Türkiye. Osman Kavala olayı, sadece Osman Kavala olarak değil, yani case olarak çok önemli bir olay. Çünkü yani iki kere karar çıkıyor, imzaladığın şeyden hani karar çıkıyor, oradan şey çıkıyor hala, değil mi? Böyle olunca bu demokrasinin senin söylediğin gibi içinin boşaltılması anlamında. Ama yani öyle olunca da Türkiye bir sürü yerden kaybediyor. Yani burada o kararı almak lazım. Ona da yeniden demokratikleşme olasılığı, yani re-democratization deniyor. Yani bu Huntington'un demokrasi deyimlerinde birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü dalga başlayabilir diye. Yani ona da dikkat etmek lazım. Böyle bir konjonktürden geçiyoruz yani. Yani çivisi çıkmış bir dünyada ve Türkiye'de. Yani bunları konuşuyoruz ve korona bunu öyle bir sarstı ki her ikisini de olanaklı hale getirdi. Yani iyice ne kötü olabilir, buradan bir çıkış da olabilir. O yüzden 1945 sonrası dünyada 29 krizinden ve dünya savaşından ders alan dünyada olası daha da içe kapanmış, daha da ırkçılaşmış. Ama işte Biden kazanınca Trump'ın yerine hani acaba ilk olasılık olabilir mi diye bir umut doğdu ama yani you have to be cautious. Yani ihtiyatlı optimist olmak yarar var. Ben köpeğimi çıkarmam lazım. Artık o burada bekliyor. İnsan hakları gibi biliyorsunuz, canlı hakları da var. İnşallah yararlı olmuştur.
Çok teşekkür ederiz hocam. Çok keyifli oldu.
Benim de zevk oldu. Bugün çok bir toplantı vardı ama yani sizlerle falan bir paylaşma önemli ama güzel de konu. Zaten kafa bir şey yazıyorum konuda. Evren Baltay'la bir şey belki yazacağız. O yüzden kafamı da toparlama imkanı da vermiş oldunuz bana. Kendinize iyi bakın.
Görüşmek üzere.
Sevgiler. Teşekkür ederim.